Ayrım 4. Ama 867. gece olunca demiş ki, bu urgana bağlı olanın amcamın kızı değil de görünümü pek güven verici olmayan bir ecinli olduğunu görünce ey emirül müminin nedenli şaşırdığımı görmeliydiniz. Bu ecinli toprağa ayak basar basmaz önümde eğilerek bana, gördüğün hizmet için ey Seydi Ahmet sana pek çok teşekkürler ederim. Bil ki gerçekten ben göklerde uçma yeteneği olmayan ve ancak yeryüzünde sürünen ama böyle de olsa ivmesi çok büyük olan ve bu yolda havai ecinlilerden de büyük süratle hareket edebilen ecinlilerden biriyim. Dolayısıyla bir yeryüzü ecinlisi olan ben ikamet yeri olarak yıllardan beri eski kuyuların dibini seçtim. Orada 2 gün önce evrenin en kötü kadını yanıma gelinceye kadar barış içinde yaşıyordum. Arkadaş olarak kendisini orada gördüğümden beri bana işkence etmeyi sürdürdü. Ve bütün bu zaman içinde durup dinlenmeden çiftleşme adetini yitirmiş ve bekar yaşamakta olan beni üzerinde çalışıp durmaya zorladı. Ya Allah! Beni bu felaket saçan kadından kurtardığın için sana çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Hiç kuşkusuz bu denli önemli olan bir hizmet ödülsüz kalamaz. Ve de bu ödül değer bilir bir ruhun verisi olacaktır. Dileyeceğini dile ki onu hemen yerine getirebileyim, dedi. Ve bir an soluk almak üzere sustu. Ben de kendi bakımımdan onun iyi niyetlerinden emin olarak, vallahi bu kadın ecinlileri ve onların en belalılarını bile ürkütecek kadar korkunç bir yaratıktır. Ben nasıl da olmuş da bunca zaman onun kötülüklerine katlanmışım diye düşündüm. Kendim için ve felakette benim paydaşım olan içi acımayla dolu o sözünü söyle sürdürürken kendisini dinledim. Evet ya Seydi Ahmet, sen bir oduncu olduğun halde seni şahlardan da kudretli bir kişi yapmak istiyorum. Bunun nasıl olacağını da sana söyleyeyim. Biliyorum ki Hint Sultanı'nın ayın 14'ündeki haline benzer güzellikte bir genç olan biricik bir kızı var. Kesinlikle ergenlik çağına ulaşmış olan kız 14 yaşını henüz 3 ay geçirmiş ve sedefteki inci gibi bakire. Ve ben onu hayatından da çok seven babası eliyle seninle evlendirmek istiyorum. Bu tasarıda başarı sağlamak için büyük bir süratle Hint ülkelerindeki sultanın sarayına koşup gideceğim ve bu şahane kızın bedenine girerek ve geçici olarak ruhuna egemen olacağım. Kız yöresindekilere çıldırmış gibi görünecek ve sen sultanın kızının iyileştiricisi olacaksın. Bunun çarelerini de ben sana göstereceğim diye sözünü sürdürdü. Böylece konuştuktan sonra ecinli bağrından bilinmeyen bir ağacın yapraklarını çıkararak ve bir kez hasta sultanın yanına götürülünce senin kesinlikle bilmediğin bir hastalığa uğramış olduğun görünümünü takınarak onu muayene edeceksin. Sonra yörendekileri buna inandırmak için başını eğip düşünür gibi bir hal alacaksın. Sonra bu yapraklardan birini alarak suda ıslatacak, sonra da bunu genç kızın yüzüne sürteceksin. Ve ben hemen onun bedeninden çıkmak zorunda kalacağım ve o saat ve o anda kız aklını başına toplayacak ve ilk haline dönecek. O zaman sağladığın şifadan ötürü ödüllendirilmek üzere hükümdarın genç kızının kocası olacaksın. İşte ya Seydi Ahmet, seni içine çekilerek günlerimi geçirmeyi umduğum bu sakin yerde, bu harika kuyuda oturmaktayken yanıma gelerek bunu imkansız kılan kadından beni kurtarmakla ettiğim büyük hizmeti böylece ödüllendirmiş olacağım. Allah o uğursuz kadının belasını versin diye sözünü sürdürerek yaprakları bana verdi. Böylece konuşarak ecinli benden ruhsat aldı ve hemen Hint ülkelerine doğru çıkmamda ısrar ederek bana iyi yolculuklar diledi. Ve fırtınanın süreklediği bir gemi hızıyla toprağın üstünde koşarak gözden kayboldu. O zaman ben sultanım, bahtımın beni Hint diyarında beklediğini bilerek ecinliğinin verdiği yönergeyi izlemekte tereddüt etmedim. Ve bu uzak ülkeye ulaşmak üzere yola koyuldum. Tanrı alnıma güvenlik içinde seferi tamamlamayı yazdığından Efendimiz'e anlatmakta hiçbir yarar görmediğim yoksunluk, yorgunluk ve tehlikeler içinde geçen uzun bir yolculuktan sonra kazansız belasız gelecekte eşim olacak sultanın babası olan hükümdarın yönettiği Hint ülkelerine ulaştım. Böylece yolculuğumu sona erdirerek gerçekten epey zamandır sultanın kızının çılgınlığının ortaya çıktığını ve gerek sarayı gerekse bütün ülkeyi büyük bir üzüntüye uğrattığını ve en büyük hekimlerin boşu boşuna bilgilerini harcadıklarını ve sultanın onu iyileştirecek olana kızını vermeyi vaat ettiğini öğrendim. O zaman ben ey emirül müminin ecinliğinin bana öğrettikleriyle güçlü, başarı sağlamakta hiçbir kararsızlık göstermeden sultanın kızının ruhunu tedavi etmek isteyenler için günde bir kez düzenlediği kabul saatinde huzura çıkarak kendimi tanıttım. Tam bir güvenle hastanın yattığı odaya alındım. Ciddiyetime inanmaları için her türlü önemseyen tavırları takınarak ecinliğinin bana verdiği dersi uygulamada noksanlık göstermedim. Bir kez yöredekilere iyice egemen olduktan sonra hasta hakkında hiçbir soru sormaksızın elimdeki yapraklardan birini suda ıslattım ve bunu sultanın kızının yüzüne sürttüm. O anda genç kız titremelerle sarsıldı ve büyük bir çığlık kopararak bayıldı. Oysa ecinliğinin genç kızın bedeninden şiddetle fırlamasıyla benden başka herkesi korkutan bu durum ortaya çıkmıştı. Ama ben heyecanlanmadan uzak genç kızın yüzüne gül suyu serptim ve onu kendine getirdim. Uyandığında tamamıyla aklı başına toplanmış ve yöresindeki herkesi tanıyarak ve her birini adlarıyla anarak bilgelikle, tatlılıkla ve dengelilikle konuşmaya koyulmuştu. Sarayda ve kentte büyük bir sevinç duyuldu. Hint sultanı yerine getirilen hizmetten minnettar, vaadini inkar etmeyerek beni kızıyla evlendirdi. Düğünümüz hemen o gün büyük bir görkem içinde kutlandı. İşte böylece Hint şahının kızının kocası oldum. Tahtrevanın sol yanında oturan ikinci sultan kızına gelince ey emirül müminin, o da şöyle oldu. Dev ecinli aramızda yaptığımız anlaşma gereğince Hintli sultanın bedenini terk edince başka oturacak yeri olmadığından kuyu da artık amcamın kızı olan o lanetli kadın tarafından sürekli olarak işgal edilmiş bulunduğundan gidip nerede oturacağını bulmak için kafasında bir yol aramış. Genç kızın bedenine yerleşmiş bulunduğu sürece bu tür barınmanın zevkine ulaştığından kendi kendine orayı terk edince seçeceği başka bir kızın bedenine girmeye kararlaştırmış. Bir an bu konuda düşündükten sonra atılımını yapıp sanki fırtınayla sürüklenen büyük bir gemi gibi son süratle Çin ülkesine doğru yollanmış. Ve orada 14 yaşını 3 ay geçmiş, ayın 14'ü kadar güzel ve sedef içindeki inci kadar bakire bir genç kız olan Çin sultanının kızının bedenine yerleşmekten daha iyi bir yol bulamamış. Birdenbire ecinliğinin bedenini sardığı sultanın kızı birçok kıvrılık bükülmelerden sonra yöresini deliliğine inandıracak dengesiz hareketler yapmaya ve birbirini tutmaz sözler söylemeye başlamış. Bahtsız Çin hükümdarı kızının yanına en usta Çin tabiplerini sokmuş ama bunların hiçbiri kızını eski haline getirememiş. Biricik kızının durumu dolayısıyla tesellisi olmayan bir umutsuzluğa kapılmış. Ama sonunda Tanrı ona acımış ve benim sayemde sonradan eşim olan Hint sultanının kızının harika tedavisini söylentisi onun kulaklarına da erişmiş. Hemen karımın babasına Çin sultanı olan kızının tedavi etmesi için ricacı sıfatıyla ve başarı halinde kızını benimle evlendireceğini vaat ederek bir elçi göndermiş. O zaman ben genç karım Hint sultanının kızını bulmaya gittim ve bu istemden ona haberli kıldım. Tedavi sağladığım takdirde eşim olacak Çin sultanının kızını kardeş bileceğini ona kabul ettirmede başarı sağladım. Ve Çin'e gitmek üzere yola koyuldum. Böylece ey emirül müminin, sana Çin sultanının kızının ecinli tarafından zapt edildiği hakkında bütün bu anlattıklarımı ben ancak Çin'e gelince ve söz konusu ecinliğin ağzından daha sonra öğrendim. Dolayısıyla o zamana kadar Çin sultanının kızının hastalığının doğasını kesinlikle bilmiyordum. Ve kendi kendime yerde ne olursa olsun yapraklarımın onu iyi edeceğine inanıyordum. Bunun için eski dostum dev ecinliğinin sultanın kızının bedenini mesken seçerek oraya yerleşmiş ve hastalığın nedenini bulmuş olduğundan kuşku duyarak kendime tam bir güvenle kızın yanına girdim. Bir kez Çinli sultanın yanına girip hastayla yalnız bırakılmamı istediğimde dostum dev ecinliğe ait olduğunu tanıdığım bir sesin sultanın kızının ağzından bana ''Nasıl, sen misin o ya Seydi Ahmet? Demek iyiliklerle donattığım sen, gelip yaşlanmaya yüz tuttuğum dönemde mesken seçtiğim yerden beni kovuyorsun, öyle mi? İyiliği kötülükle karşılamaktan utanmıyor musun? Beni buradan çıkarmaya zorlarsan, doğruca Hint'e gidip, senin yokluğun sırasında Hintli karınla üst düzeyde çeşitli çiftleşmelere girişip, sonra da onu öldürmemden korkmuyor musun?'' dediğini işittim. Benim onun bu tehdidinden birazcık çekindiğimi anlayınca bundan Hintli karımın bedeninden çıktığı günden başlayarak öyküsünü anlatmak için yararlandı. Ve iyiliğim için seçmiş olduğu yeni meskeninde sakin bir hayat sürmesi bakımından onu rahat bırakmamı benden rica etti. O zaman çok şaşırdım. Aslında tüm servetimin nedeni olan bu harika ecinliğe olan minnetimde kusur etmemek için hastalığından kurtarmam bakımından bilgimin yeterli olmadığını ve dolayısıyla başarı sağlayamayacağımı söyleyip Çin hükümdarının kızının yanından ayrılmaya karar verdiğim sırada Allah kafama bir düzen kurma fikrini esinledi. O zaman ecinliğe dönüp ona, ''Ey ecinlilerin başı ve başlarının tacı, Ey harika Cinni, ben Çinli Sultan'ı iyi etmek için buraya gelmiş değilim. Aksine bütün bu yolculuğu senden yardım dilemek için yaptım. Kendisiyle kuyuda çok kötü zamanlar geçirdiğin o kadını kuşkusuz hatırlarsın. İşte o kadın benim amcamın kızı, yani karımdı. Ve başım selamette olsun diye onu bu kuyuya atan da bendim. Ama uğursuzluk yakamı bırakmadı. Çünkü bu köpeğin kızını kuyudan kim çekip çıkardı bilmiyorum ama şimdi özgür ve peşimi bırakmıyor. Şimdiden sarayın avlusundan gelen dehşet saçan haykırışını duyuyorum. Lütfen dostum bana yardım et. Yardım diliyorum senden. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 868. gece olunca demiş ki: Şimdiden sarayın avlusundan gelen dehşet saçan haykırışını duyuyorum. Lütfen dostum bana yardım et. Yardım biliyorum senden dedim. Cinni benim bu sözlerimi işitince izah edilemez bir korkunun pençesine düştü ve yardım mı diliyorsun? Ya Allah yardım diliyorsun ha? Cinni kardeşlerim kesinlikle beni bu kadınla yüz yüze gelmekten korusun. Dostum Ahmet sen ondan nasıl kurtulursan kurtul. Bana gelince yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü ben şu anda çekip gidiyorum diye haykırdı. Bunu söyleyip paldır küldür sultan kızın bedeninden çıktı. Bacaklarını rüzgara verip adımları altında mesafeleri eriterek tıpkı fırtına tarafından sürüklenen deniz üzerindeki bir gemi gibi kaçıp gitti. Çinli sultanın da aklı başına geldi ve benim ikinci eşim oldu. O zamandan beri de iki soylu sultanla birlikte her türlü güzellikler içinde ve narin zevklerin tadına vararak yaşıyorum. Bu durumda bir gün Hint sultanı ya da Çin sultanı olmadan ve seyahat olanaklarım kısıtlanmadan önce doğduğum ve oduncu olarak yaşadığım barış kenti Bağdat'a yeniden gitmeyi düşledim. İşte ey emirül müminin, Bağdat köprüsü üzerinde Hint ve Çin sultanlarının kızları olan iki eşimi taşıyan tahtirevan ve onların onuruna Hint ve Çin havaları çalan çalgıcılar ardımda olduğu halde bana rastlamanın nedeni budur. Benim öyküm de budur. Ancak Allah en iyisini bilendir. Halife soylu atlının öyküsünü işitince onun onuruna ayağa kalkmış ve onun yanına tahtın şiltesi üzerinde oturmaya davet etmiş. Ve onu güçlüler güçlüsünün iradesiyle fakir bir oduncuyken Hint ve Çin tahtlarının varisi olarak seçilmiş bulunmasından dolayı tebrik etmiş. Ve Allah dostluğumuzu onaylasın ve senin gelecekteki hükümdarlığını saklayıp korusun diye eklemiş. Bunu izleyerek El Reşit, eli açık saygın bir şeyh olan üçüncü kişiye dönmüş ve ''Ey şeyh, sana dün Bağdat Köprüsü üzerinde rastladım ve sende gördüğüm cömertlik, alçak gönüllülük ve Tanrı önünde boyun eğmişlik, bende seni daha yakından tanıma arzusu uyandırdı. Tanrı'nın seni zenginleştirmek için hoşnutlukla seçtiği yolların olağanüstü olduklarına inandım. Bunları senin ağzından dinlemek merakına kapıldım. Ve işte bana bu memnunluğu sağlaman için seni buraya getirttim. Bana samimice konuş ki senin mutluluğunu daha da bilgili katılarak sevinç duyayım. Ve emin ol ki ne anlatırsan anlat, peşinen benim mendilimle örtünerek korunman ve himayem altında olacaksın demiş. Eli açık şey, halifenin önünde yeri öptükten sonra ona, ey emirül müminin, sana hayatımda anlatmaya değer ne varsa anlatacağım. Benim öyküm şaşırtıcı ise de Tanrı'nın gücü ve eli açıklığı daha şaşırtıcıdır diye yanıt vermiş. Ve öyküsünü aşağıdaki gibi anlatmış. Şeyhin öyküsü. Bil ki ey sultanım ve tüm hayırlı işlerin sultanı, ben bütün yaşamımı daha önce babamın ve babamın babasının çalıştığı gibi kenevir üzerinde çalışarak fakir bir urgancı olarak kazandım. Bu meslekten kazandığım karımla çocuklarımı yaşatmaya ancak yetiyordu. Ama başka bir meslek tutmak için yetenek yoksunluğundan fazla sesimi çıkarmadan nasip dağıtıcının bize verdikleriyle yetiniyordum. Ve sefaletimi bilgi noksanlığıma ve zekamın ağır işleyişine yüklüyordum. Bunda da yanılmıyordum. Bunu bütün rahatlığımla zekanın sahibi Tanrı önünde itiraf etmeliyim. Ama ey sultanım, zeka kenevir üzerinde çalışan urgancının hiçbir zaman erdemlerinden biri olmamıştır ve onun seçkin yeri kenevir üzerinde çalışan bir urgancının sarığının altı değildir. Bundan dolayı her durumda Tanrı'nın sağladığı ekmeği yerken gerçekleşemez dileklerde bulunmaktan ve bir sıçrayışta Kaf Dağı'nın tepesinde sıçramayı düşünmekten uzak durdum. Böylece günlerden bir gün dükkanımda ayak parmağıma takılı ve yapımını bitirmek üzere bulunduğum bir kenevirden urganı işleyip dururken, her zaman dükkanımın önünde oturarak şuradan buradan konuşmayı adet edinmiş bulunan mahallemin zengin kesiminden iki kişinin geldiklerini gördüm. Mahallemin bu iki tanınmış kişisi birbirine dostlukla bağlıydı ve amber tesbihlerini çekerek aralarında bazen bir noktayı, bazen de başka bir noktayı tartışmayı severlerdi. Ama birbirleriyle konuşurlarken bir sözcüğü bir diğer sözcükten daha yüksek sesle telaffuz etmez ve yaşam ilişkilerinde dostun dosta göstermek zorunda olduğu tatlılıktan ayrılmazlardı. Biri konuşurken öbürü dinler ve bu karşılıklı olarak böylece devam ederdi. Konuşmaları o denli akla yakın olurdu ki ben bile kıt zekamla onların güzel sözlerinden nasibimi alırdım. O günde bir kez bana selam verdikten ve ben de gereğince onları yanıtladıktan sonra dükkanımın önündeki her zamanki yerlerini aldılar ve gezintileri sırasında başlamış oldukları konuşmalarını sürdürdüler. İkisinden Si Saat, Si Seydi'nin, efendinin kısaltılmış şekli. Adında olanı, adı Si Saadi olan ötekine, dostum Saadi, sana karşı çıkmak için değil ama vallahi, bu dünyada bir insan herhangi bir kimseye muhtaç olmadan mutlu yaşamak için kendine özgü malları ve büyük bir serveti olmalıdır. Fakirler babadan oğula fakir doğduklarından ötürü fakirdirler. Ya da zengin doğmuşlardır da savurganlıklarıyla, sefaatle ya da başlarına kötü bir iş geldiğinden veya yaratılanın karşı çıkamadığı bir talihsizlikle servetlerini yitirdiklerinden ötürü fakir düşmüşlerdir. Her durumda ey Saadi, benim fikrim odur ki fakirler uygun zamanda geliştikleri bir ticari işle kendilerine kesin bir zenginlik sağlayacak yeterince para toplamanın üstesinden gelememiş kişilerdir. Ve benim fikrim odur ki bu yoldan zengin olanlar servetlerini uygun yolda kullanırlarsa sadece zengin olmakla kalmayıp zamanla büyük bir servet sahibi olurlar. Buna Si Saadi, ey dostum Saat, sana karşı çıkmak için söylemiyorum ama vallahi senin görüşünde olmadığım için üzgünüm. İlkin şurasını belirtmek gerekir ki genellikle fakir yaşamaktansa refah içinde yaşamak daha iyidir. Ama kendiliğinden zenginlik, hırsı olmayan birisini teşvik edebilecek bir değer taşımaz. Daha çok yöremizdekilere cömertçe davranmaya yarar. Ve bunun uygunsuz yanları vardır. Gündelik yaşamın bunca hayhuyu ve sıkıntıları içinde kendimiz bundan bir şeyler çıkaramaz mıyız? Ve şurada gördüğümüz dostumuz Urgancı Hasan'ın yaşamı sonuç bakımından bizimkine yeğlenir değil midir? Ve sonra ey Saat! Bir fakiri zengin etmek için senin gösterdiğin yol bana senin düşündüğün kadar kesin görünmüyor. Gerçekten bu yolun çok rastlantısal olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok koşula bağlıdır ve de kendisi kadar rastlantısal fırsatları gerektirir. Ama bunları tartışmak uzun sürer. Ben önceden gerekli paradan yoksun olan bir fakirin en azından bir yana biraz para koymuş olan bir fakir kadar zengin olma fırsatına sahip olduğunu sanıyorum. Yani demek istiyorum ki bir kenarda birikmiş parası olmasa da bir günden öbürüne hiçbir zahmet duymaksızın sadece bahtında yazılı olduğu için sınırsız bir servet sahibi olabilir. Bundan dolayı kötü günlerini düşünerek tasarrufta bulunmayı pek yararsız sayarım. Çünkü kötü günlerde tıpkı iyi günler gibi bize Allah'tan gelir ve kısmet dağıtıcının bize her gün verdiği nasipten tasarruf edip artanı bir kenara koymaya çalışmak yanlış hesap tutmaktır. Artan kısım ey Saat, eğer varsa Tanrı'nın fukaralarına dağıtılmalıdır. Onu kendine saklamak demek, nasip dağıtıcının cömertliğine güven duymamaktır. Bana gelince dostum, kendi kendime memnun ol ya Saadi, Yüce Tanrı'nın sana bir gün bağışlayacaklarının neler olacağını kim bilir diye uyandığın gün yoktur. Ve kısmet dağıtıcının asla inancımda beni yanılttığına tanıklık etmedim. İşte bundan dolayı hayatımda ne ertesi gün için çalıştım, ne de ertesi gün için kafa yordum diye yanıt verdi. Dostunun bu sözlerini işiten saygıdeğer Si Saat, ey Saadi, görüyorum ki bugün seninkine karşı düşüncemi savunmam gerçekten boş olacaktır. Bundan dolayı umutsuzca tartışmak yerine benim yaşamı düşünme tarzımın yüceliğini sana inandırmak için bir deneye girişmeyi yeğe tutuyorum. Gerçekten istiyorum ki gidip gerçekten fakir ve kendisi kadar yoksul olan bir babadan doğmuş bir adam arayalım. Ben ona bağış olarak ilk sermayesini oluşturacak bir meblağ vereyim. Seçeceğim adam dürüstlüğü kanıtlanmış biri olacağından deney hangimizin daha haklı olduğunu ortaya koyacaktır. Her şeyi talihten bekleyen sen mi haklı çıkacaksın yoksa insanın kendi evini kendisinin inşa etmesi gerekeceğini düşünen ben mi diye yanıt verdi. Ve Si Saadi, peki öyle olsun dostum. Sözünü ettiğin fakir ve dürüst adamı bulmak için uzağa gitmeye gerek yok. İşte dostumuz Urgancı Hasan. İstenen nitelikleri taşıyarak karşımızda duruyor ve senin cömert davranışına ondan fazla layık olan bulunmaz. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.